Ayrım 2.
Sanki bunca yol seni kendi çığlıklarınla buluşturmak için getirdi buralara. Çığlık çığlığa tekrarlamak istiyorsun. Hey, boş ver bu hikayeyi. Vazgeç. Koca adamsın artık. Hey, ağlıyor musun? Hey, ciddiye alma bunları. Devam et. Ve sanki kırlangıçlar koltuk altlarından geçiyor. Hepsini tutmak, hepsinin kanatlarını bir bir okşamak, kırlangıçların geçtiği havayı derinden solumak istiyorsun. Havanın kendine dokunmak istiyorsun. Sun, sun, mış, mış, du, du, yor, yor, yapamayacaksın. Sakızla bütün pembeleri berbat ediyorsun. Takma kafanı şoförün sigarasına, içecek tabii adam. Koca adam olduğuna bakma, bak o da lilisiyle oynuyor. Ayıp değil bak, o senin gibi bulutlara takılıp gitmiyor. Mercedes tekerlekler gidiyor, benzin gidiyor, direksiyon dönüyor. Bırak şimdi lilisiyle oynamasını. Aman tanrım, kuzeyden gelen barbarlara benziyor. İsa'nın gözlerini oyanlara benziyor. Bırak bunları. Gel şöyle bir şey yapalım. Dizlerini kırmadan dimdik, oturduğun yerden kaldır ayaklarını. Bir daha kaldır. Tatlı tatlı gerinsene bak Malezyalı gibi. Sırtını koltuğa gömüver. Sanki kaşıyormuş gibi canım. Aa, ne kadar uyumuşum. Geldik sahi, geldik işte. Şu toplu iğne kadar ayak bilekleri olan adam abim olur. Kelepçelerle bir elini karyolaya bağlamışlar. Birisi Ç diyor ona. Tamam tanıdım. Ahmet abi bu. Bu naylon torbaya çişini yapıyormuş. Hep gözümün içine bakıyor. Ağlamasını bilmiyor. Ben ağlıyorum. Koridora kaçıyorum. Jandarma peşime düşüyor. Kucağına alıp getiriyor. Sonra hemşirenin kucağına çıkıyorum. Abim beni ve Malezyalı'yı yatağına oturtuyor. Hep beni seyrediyor. Malezyalı korkuyor ondan. Hey Malezyalı, otur işte şöyle. Bizi seyrediyor. Bunun için geldik. Jandarma da lilisiyle oynuyor. Ayıp değil oynamak. Yolda koyun bulan adamın hikayesi. Sıcak ve uzun tüylü bu koyun postunda Cahide annem, Malezyalı, ben ve 1000 tane boncuğu olan büyük tesbihiyle birlikte oynuyor, birlikte uyuyorduk. Malezyalı'yı belki de 10 defa sarıyordum bu 1000 taneli tesbihe. Cahide annem ya Şafii sesleri yükseltince aceleyle tekrar çözmeye çalışıyordum. Allah affetsin böyle namaz olmuyor ya deyip namazını hep oturarak kılıyordu. Hamit babamın 5 tane karısı vardı. Cahide annem 5. karısıydı. Ölmeden evvel Hamit babam kızgın mangal maşasıyla Cahide annemi dövmüş ve ayağından yaralamıştı. O gün bugün Cahide annem ayağında sürekli irin toplayıp sulanıp kanayan yarası yüzünden duvarlara tutunarak yürürdü. Doktor, hanım oynama bu yarayla dedikçe Cahide annem kocamın hatırası deyip yarayı sürekli kaşıyıp kanatıyordu. Cahide annem darda kaldı mı 1001 ofla yetiş ya Şafi. Hanit babam ise geceleri uzun yolda kamyonuyla karın altında kaldığımda yetiş ya Hızır diyordu ve gelen geliyordu. Hamit babam savaşta bir Ermeni kızı yakalamış. Genç, güzel ve melek yüzlü Ermeni kızının tam kellesini kesecekmiş ki Müslüman mısın ya kafir demiş. Çok korkmuş Ermeni kızı. Müslümanım demiş. O halde kelime-i şehadet getir demiş. Ermeni kızı korkusundan kelime-i şehadet getirmiş. Ama inanmamış Hamit babam Ermeni kızına. Çekmiş kılıcını yalan söylüyorsun ya kafir deyip kellesini uçuracakmış ki ne görsün. Ermeni kızı kuş olup uçmuş ellerinin arasından. O gün bugün biraz tuhaf olduğunu herkes bilir. Ama uzun yola çıktığı köylerden birinden geçerken 2,5 metre boyunda eski zaman şehitlerinden biri sürekli önünden gidiyormuş. O arabayla yetişemiyormuş ona. Hatta bir defasında akşam namazını kılarken tam selam verecekmiş, yanında 2,5 metre boyundaki şehitin de namaz kıldığını görmüş. Bu 2,5 metre boyundaki şehit benimle eğlenen bir cin mi değil mi diye ayaklarının ters olup olmadığına bakarmış ama değilmiş. Köylüler onun mümin insanlarla birlikte namaz kıldığını söylemişler. Bir de kılıcını görmüş şehidin. Abdest alırken bile yanından ayırmazmış onu şehit. Cahide anneme olan sevdasıysa Cahide annemin bu Ermeni kızına çok benziyor olmasıymış. Böyle anlatırdı. Onun yalancısıyım. Gel zaman git zaman çok dara düşmüş Hamit babam. Bir gün yolda çok büyük miktarda para bulmuş ve parayı hemen Cami hocasına teslim etmiş. Cahide annem bu parayı bu şehidin getirdiğini söylemiş ama Hamit babamı ikna edememiş. Hoca camide 3 defa para bulduk sahibi var mı diye bağırmış. Kimse çıkmamış ve para caminin güzelleştirme derneğine bağışlanmış. Cahide annem Hamit babamın parayı hemen hocaya teslim etmesindeki saflığıyla uzun süre eğlenirdi. Hızır aleyhisselam getirip önüne parayı koyuyor çok dardasın diye sen götürüp hocaya veriyorsun diyerek Hamit babamı her akşam çıkıştı. Hamit babam uzun bir zaman Cahide annemin dilinden kurtulamadı. Hemen her akşam vakti Cahide annem yolda koyun bulan adamın hikayesini anlatarak Hamit babamla eğlendi durdu. Cahide annem adamın biri bir gün yolda bir koyun bulmuş. Hocaya gidip hoca efendi şu kara kaplı kitaba baksana bu koyun kime kalacak demiş. Hoca kara kaplı kitabı açmış bu koyun hocaya kalacak yazıyor demiş. Evine gidip karısına koyun bulduğunu hocaya kaldığını söylemiş. Karısı kocasının saflığına çok bozulup çıkışmış. Be herif, insan hocaya sormaz mı? Hoca, şu koyunun kellesiyle bacağına bir daha bak. Kellesiyle bacağı kime kalacak? Bir çorbasını yapar içerdik be herif demiş. Adam tekrar hocaya gitmiş. Hoca efendi, hanım diyor ki kellesiyle bacağının bir çorbasını yapıp içerdik. Hoca efendi kusura kalmasın, kitaba bir daha baksın. Kellesiyle bacağı kime kalacak? Hoca tekrar açmış kara kaplı kitabı. Parmaklarını sayfalarda ve satırlarda gezdirmiş, gezdirmiş ve bir yerde gelip durmuş, başını kaldırmış. Hah, işte burada yazıyor, kelle bacak, o da hocaya kalacak demiş. İşte Cahide annem hemen her akşam hocanın kafiyeli söylediği kelle bacak, o da hocaya kalacak sözünü vurgulayarak Hamit babamın her akşam başını yiyordu. Akşam yemeklerini Hamit babama zehir ediyordu. Hamit babamın nasıl nerede öldüğünü hatırlamıyorum. Cahide annem artık yürüyemeyecek kadar yatalak. Bin boncuklu tesbihi ve koyun postu bir eski zaman masalı gibi hafızamda binbir hayalle garip boyutları olan dünyaları hatırlatıyor bana. Ve bir gün bana bakamayacak kadar yoksullaşıyor Cahide annem, yuvaya bırakıyor. Malezyalı. Altın rengi sarı tüyleri olan Lady'yi hiç sevmemiştim. Sütü bile burun kıvırarak içen, hep kendi kendine oynayan bu kediyi zengin bir aileden almıştık ve gerçekte 16. Louis'nin karısı Maria Antonietta Lady'ydi. Bir defa olsun kucağıma kendiliğinden gelmedi. Ne kadar koynumu alıp birlikte oynamaya çalıştıysam da hiç oralı olmadı. Sürtüğün tekiydi. Kendisi için özel bir yemek yapmak zorunda kalıyorduk ve her defasında problem çıkarıyordu. Çok geçmedi, biz onun kellesini giyotine götürmeden o kapıyı ilk açık bulduğu bir sırada bir daha dönmemek üzere çekip gitti. Ama Malezyalı öyle değildi. Yağmurların çok yağdığı bir gün kapımıza gelmiş, yardım istemişti. Güzelce bir yıkayıp evimize aldık. Çok uzaktan gelmiş olmalıydı. Orta Atlas'tan çok uzak ve yoksul bir ülkenin adını koydum ona. Her haliyle ince, zayıf ve çelimsizdi. Önüne ne koyarsak yiyordu. Boynumdan, sırtımdan ayrılmıyordu. Birlikte uyuyorduk. Kızmamızı, gülmemizi, her şeyi anlıyordu ve tepki gösteriyordu. Ama bir şey vardı ki Lady kadar asil değildi. Lady tuvalete bile kendi gider ve mutlaka tuvaletin kapısını kapatırdı. Malezyalı ise önüne gelen her yere çişini, kakasını yapıp bizi zor durumda bırakıyordu. Ve bir türlü kakasını tuvalete yapması gerektiğini öğretemedik ona. Cahide annem de çok sevmiş olmalı ki bin taneli tesbihini bulaştırıp içinden çıkılmaz hale getirdiği halde ona çok özel giysiler dokumuştu. Yaz aylarında abimle birlikte Malezyalı'yı alır yüksek tepelere çıkardık. Abim koltuk değneklerine rağmen tarlaların arasından düşmeden yürüyordu ve belindeki silahın nasıl sökülüp takıldığını öğretiyordu bana. Uzaktan kara yemiş dallarını ateş ediyor, yaprakları dalları nasıl vurduğunu gösteriyordu. Böyle günlerden birinde çamlığa doğru yola çıkmıştık. Dere boyunu takip edip ağaçların, tarlaların arasından gidiyorduk. Hiçbir saniyesini kaçırmadığım müthiş bir olayla karşılaştık. Küçük bir mısır tarlasının dereye bakan tarafında 7-8 köylü bir atı ayaklarından bağlayıp yere yatırmışlardı. Ve ayaklarının arasına uzunca bir sığık sokmuşlar, ağzını da sıkıca bağlamışlardı. Uzaktan ilk gördüğüm atın can havliyle titremesi ve gözünden akan kanlı yaşlardı. Biraz yaklaştığımızda gelmeyin buraya diye bize işaret ettiler. Abim koltuk değneklerine rağmen bir ağacın kovuğuna oturup kendince seyredecek rahat bir yer buldu. Beni de Malezyalı'yı da yanına aldı. Bütün bu vahşeti seyretmeden edemedik. Adam atın vilisinin altındaki yumurtalıkları iki eliyle buruyor, buruyor, biraz dinleniyor yine buruyordu. Zavallı atın gözleri inanılır gibi, anlatılır gibi değildi. Sonra bir tahta parçasıyla burulan yere kıskaç yapıp sıkıştırmaya başladı. Malezyalı'nın vilisini avucumun içine alarak onu korumaya çalıştım. Birden hayvanın böğürmesini çırpınırken üstünden toz bulutu halinde yükselen sıcak buhardan çıkartmaya çalışıyordum. Hiç ses yoktu ama at ağlıyordu. Bir ses vardı ama at kişnemiyordu. Başka bir şey. Köylülerden biri zırlatmayın şu hayvanı, günahtır, şu ağzını biraz daha sıkıştırın dedi. Bu burulma sahnesi öylesine işledi bir yerlerimi. Teneffüste çocuklar mendillerini sıktıkları zaman irkilerek geri kaçar lilime yapışırdım. Niçin yapıyorlar abi dedim, sen anlamazsın dedi. Tam çamlığa çıkmıştım ki hiçbir zaman anlayamadığım bir olayla karşılaştım. Abim aniden kucağımdan Malezyalı'yı aldı. Beni de yanına alarak biraz uzaklaştık Malezyalı'dan. Biz uzaklaştıkça o bize doğru miyavlayıp geliyordu. Ve aniden abim askerler gibi bak hareketli cisimlere nasıl nişan alınır gör deyip Malezyalı'ya ateş etti. Dünyam başıma yıkıldı. Ormanın içinde yankılanan bu silah sesi hayatımı değiştirdi. Malezyalı olduğu yere yıkılmıştı. Koşmak istedim. Abim güçlü elleriyle yakamı bırakmadı. Çeke çeke sürükleyerek götürdü beni. Önce yüzlerce kedi var, bir tane daha alırız dedi. Sonra zırlama dedi. Sonra. Beni durdurmak ve ikna etmek mümkün değildi. Gitmeye yakın bütün hayatımı değiştiren, o sese renk veren yüzlerce garip hikaye anlattı. Bu hikayelerden bir tanesi nedense kendi hayat hikayemin konusu oldu. Bir gün akrepler Tanrı'ya, insanlar her gördüğü yerde ayaklarıyla, taşlarla bizi öldürüyor. O halde bizi niçin yaratıyorsun diye isyan etmişler. Tanrı da akreplere acıyıp zehir vermiş. Öyle bir zehir ki bütün insanlar öldüremeyecek sizi. Herkes korkacak sizden demiş. Hikayesini bitirdi ve hiç düşündün mü dedi. Şu akrepleri Tanrı istemeseydi onlara silah verir miydi? Ve o silahları Tanrı vermişti onlara. Küçük bir çocuktun. Cenevalılardan kalma bir kilisen vardı. Kayalıklardan topladığın akreplerin vardı. Kilisen ısırgan otlarıyla, insan ve köpek kakalarıyla doluydu. Akreplerin hep susuyor, saatlerce hiç kıpırdamadan öylece duruyorlardı. Bu haç Cenova haçıymış. Mermer kabartmaları gün aşırı yürütüyorlarmış. Turistler yaz aylarında gelip fotoğraflarını çekiyordu. Kilisen kemiklerle doluydu. Bunlar bir mandanın kemikleri mi, yoksa Azize Teresa'nın kemikleri mi? Kutsal emanetleri karıştırıyordun. Hiçbir şey bilmiyordun. Bu kilise Venediklilerden de kalabilirdi. Ama Cenevolular çok daha hoşuna gidiyordu. Onlardan kalmasını istiyordun. Kopartılan şu mermer kabartmaya çok bozuluyordun. Hazreti Muaviye Rodos'u fethettiğinde dünyanın 7 harikasından biri olan Rodos heykelinin parçalarını Urfalı bir Yahudi'ye satmıştı. Mahallenin kadınları kilisenin içine çöplerini döküyordu. Onlara hiçbir şey diyemiyordun. Bu kilisenin papazı sen misin derler diye çok korkuyordun. Bugünlerde İsa'yı ve akrepleri hiç kimse sevmiyordu. Çok heyecanlı günlerdi. Kilisenin dökülmekte olan sıvalarının altından İsa'nın haleli başı çıkmıştı. Günlerce onunla burada konuşmuştun. Kimse sana "Ey, burada ne yapıyorsun?" diyemezdi. İsa'nın Meryem'e söylediği gibi "Pederimin evindeyim" diyecektin. Buradan Haçlılar geçmemişti. Ama İran'a ve Çin'e giden tacirler bu kiliseye mutlaka uğramışlardı. Kapıda Floransa'dan, Malta'dan, Girit'ten gelen yolcuların aşındırdığı şu mermerde nefes kesici izler vardı. Bunu bir sen görüyor ve dokunuyordun. Her defasında hiç kimse bilmese de kıyamete dek sürecek olan ilahilerin yıkık kilise duvarının köşelerine sindiğini biliyordun. Kimseyi rahatsız etmeden sessizce içeri girip gözlerini yumup akreplerinle, tanrılarla kavga etmeye başlıyordun. Kertenkeleleri, içi çöp dolu naylon torbaları, ısırgan otları ve ayıklanıp atılmış binlerce hamsi kafasını tanıyordun. Her gün onlarla uğraşıyordun. Küçük bir çocuktun. Arkadaşın yoktu. Top oynayamazsın. Herkesin kavanozda büyüttüğü sinekler ve kelebekler vardı. Senin Cenovalılardan kalma bir kilisen. Dünyanın en mutlu çocuğuydun. Böyleydi, kim bilir. İsa, sen ve akreplerin dünyanın ebediyen terk edilmiş bu kilise duvarları içinde baş başaydın. Tanrı'nın oğluydu o. Yani karşındaydı. Yani içindeydi. Yani Bizans doğuda mı kalır, batıda mı bilmiyordun. Tanrı iki tane mi, üç tane mi, konsül henüz karar vermemişti. Bir gün kuzeyden gelen barbarlardan biri bu kiliseye girmiş ve İsa'nın gözlerini oymuştu. Günlerce ağlamıştın. Bu barbar insanla aynı denize girmekten, aynı ülkede yaşamaktan utanıyordun. Ama insanlar hala İsa'yı sevmiyordu. Çalışmalarını ve tartışmalarını büyütmen gerekiyordu. Abin yoktu. Ama bir gün büyüyecektin. İçindeki şeyler de büyüyecekti. Tarifsiz çılgınlık nöbetleri yaşayacaktın. Akreplerini İsa'nın iki gözü içinde öldürecek, onları o boşluğa gömecektin. Kendini tutamayacak, daha çok akrebi İsa'nın oyulmuş gözleri içinde ezecek, öldürecektin. Tıpkı Haçlılar gibi. Akrebin gövdesini parçalayarak İsa'nın yanaklarına sürecektin. Tıpkı Engizisyon gibi gözyaşı yapacaktın ona. Sonra affetmesini isteyecektin. Ama bütün tılsım akreplerdeydi. Susuşları, duruşları çok büyüktü tarih gibi. Onlar yeryüzünün yaratılmış en tılsımlı hayvanlarıydı. Hayır, kardeşlerimdi. Ey insanlar diye başlayan nutuklar çektim onlara. Kavanoza koymadan, çiğnemeden, öldürmeden, taşla paramparça etmeden onlarla nasıl arkadaş olunur öğrenmeye çalıştım. Dost oldum onlarla. Onlar benim İralı, MLSBP'li kardeşlerimdi. Çünkü silahları vardı onların. Ve o silahları Tanrı vermişti onlara. Ve bir gün büyüyecektin. Çok kitap okuyacaktın. Olabildiğince çok kitap. İsa'nın, bütün tarihin ve filozofların ve kilisenin bildiği gibi değil. Aksine İsa'nın yeryüzünde Tanrı'nın yarattığı en asi çocuğu olduğunu inanacaktın. Tanrı yarattıklarına silah veriyordu. İsa yeryüzünün bu en asi evladı, Tanrı'nın yüzüne çarpıyordu silahlarını. Bunu insanlar, kilise, Haçlılar bilmiyordu. Bunu yalnız sen ve akreplerin biliyordu. Yani öğreniyordun çok şeyi. Yaşlı bir elma ağacıydı dedem. Küçük bir el arabasıyla düştü düşecek, irice ve uzunca bir ağaç gövdesi taşıyorum. Tarlaların ve ormanların yanı başından yüksek tepelere doğru. Solumdan yürüyordu bir rahip, yol boyu flüt çalarak. Ama ne flüt? Bu flütü unutmak mümkün mü? Bu flütü anlatabilmek için yazıyorum bu rüyayı. Solumda kirli ama neşeli bir surat taşıyordu. Uşak mı dersiniz? Göbeğini seziyordum. Hortum gibi, yol boyu uzayan bir lilisi vardı. Çirkin olan tek şey buydu. İkindiye doğru yürüyorduk. Ormanın içleri kapkaranlık. Görünmüyordu. İyi ki görünmüyordu. Bir bu yol vardı önümüzde. Ama o flüt, 19. asrın bütün yazarlarının coşkusunu toplamış rahip o coşkuya, neşeli ve afacan bir çocuğun adımlarıyla eşlik ediyor, ardımızda o güzel dünyanın bütün insanları varmış gibi, kanatlıymış gibi, yolu da sayarsak dördümüz bir de flüt. Flütün yumuşak sesi, arabanın tatlı gıcırtısı, hafifçe yorulmuş soluğumuz, bir de patika yolda adımlarımın toprağı okşayan, zorlayan sesi. Bir flüt yükseliyor ormanın içlerine, tarlaların üstüne doğru. Bütün yönlerimizi kaplayan bir senfoni oluyor. Bu ne heyecan verici bir ses. Böyle bir senfoni tasarlamıştım sanki. Önce delicesine bir flüt, sıradan ve kapalı bir salonda hafiften başlıyordu oyuna. Sonra flüt kendini kaptırıp üflemeye devam ederek iniyordu sahneden. Sokaklara, sonra caddelere, sonra şehirler arası yola, sonra kapkaranlık dağlara doğru. Aman tanrım, ne delicesine bir şey. Leydiler, iri götlüler, şiş göbekler, bu bir rezalet deyip saygıyla terk ediyorlar salonu. Hey aptallar, bir defa olsun deneyin, gidin peşinden o flütün. Ama neden bir rahip, neden hortum gibi uzuyordu kirli suratlı uşağın, bunu anlayamıyordum. Koca kütük düştü düşecek, arabam sallanıyor, hiç yorulmadık. Güneş henüz tepelerin üstünde. Terk edilmiş eski bir Rum konağının dış bahçesinde iki yoksul köylüyle buluştuk. Yorulan bizdik ama onların alnından ter dökülüyordu. Yüzleri zayıf, bilekleri güçlüydü. İnançla konuşuyorlardı, bir iddiaları vardı. Buraya dikeceksiniz dediler kütüğü. Daha öncekilerin hepsi devrildi. Dedikleri yere diktik ağacın gövdesini. İçimizde 19. asrın bütün yazarlarının coşkusu. Yumrukları havada koşuşan, haykıran binlerce insan ardımızda o flütün sesiyle bir tüy gibi havaya uçuyor, bulutlara, oradan ormanlara karışıyoruz. Bu flütün sesiyle uyandım. Şimdi nasıl anlatmalı insanlara bu flütün sesini? Ormanın ta içinde yaşayan bu köylülerle bu kadar uzun yoldan bir kütük niçin taşımıştık? Yanımızdaki uşak kardeşiymişim gibi niçin terli ve kirli suratıyla gülüyor, hortum kadar uzayan lilisiyle oynuyordu? Bu rahibi nereden tanıyorum? Flütle dağa çıkmak nereden aklımıza gelmişti? Köylüler çaresiz ve yoksuldular ama kararlıydılar. Bunu çok iyi hatırlıyorum. Ormanın içleri zifiri karanlıktı. Ama yol dümdüz ve hep gündüz vaktiydi ve flüt, bu flütü şimdi insanlara nasıl anlatacağım? Nilgün öğretmeni, hiç çıkartmadığı kaleli mantosu ve aynı örneğinden bana da hediye ettiği yün eldivenleriyle tanırım. Her maaşını aldığında mutlaka hediye alacak bir şeyler bulur, sulu boya takımından renkli kaplama kağıtlarına, ilginç dolma kalemlerden renkli kartpostallara kadar. Bir defasında da mor bir hırka örmüştü bana. Nilgün öğretmen, en küçük çamur lekelerine bile tahammül edemez, yürürken, konuşurken, otururken, seferberlik ilan edip üstündeki bu lekelerle didişip durur. Çoğu zaman yüzümde gördüğü tükenmez kalem lekesini parmağının ucunu diliyle ıslatıp siliyordu. Bu çok hoşuma gidiyordu ve bu yüzden onun yanına gitmeden güya kazayla olmuş gibi yüzüme minik tükenmez kalem çizgileri atıyordum. Pantolonumdaki çamur lekeleriyle uğraştığı gibi beynimdeki lekelerle de uğraştı ve çok geçmeden akreplerinin sırrını ağzımdan alan ilk insan oldu. Doktorlar ve Cinci İbrahim de yakından tanıyordu beni ama hiç kimseye gerçeği söylememiştim. Çok geçmedi. Nilgün öğretmen bana kendi çocukluğundan kalma bir kartpostal koleksiyonu hediye etti. Oysa benim çok özel bir öcü koleksiyonum vardı. Anlatamazdım ona. Bunları ne yapacağım dediğimde sevdiğin insanlara atarsın. Onlar da sana atar. Böylelikle çeşitlenir, çoğalır dedi. Benim atacak kimsem yok dediğimde Çinlilere atarsın. Orada milyonlarca insan var dedi. Peki ne diyeceğim onlara? Dersin ki hey orada ne yapıyorsunuz? Ve zamanla yavaş yavaş esprilerin arasına ciddi sorular serpiştirerek çaktırmadan beni sorguya çekerdi. Herkesin çakal tüyü aradığı yüzümde Nilgün öğretmen, şımarık, afacan, çok bilmiş tüyler buldu, oynadı onlarla. Birlikte olduğumuz zaman önce hep ben konuşuyor, o da beni dinliyordu. Ona en büyük felsefelerimi, önümde çömelmiş kopan bir düğmemi dikerken veya bir yerlerimi düzeltirken öylesine ayaküstü yapardım. Ben konuştukça, gibi güya meraklı, ünlemli kelimelerle bütün bilmişliğimi sonuna kadar deşiyordu. Çok bilmişliğini küçük filozof diyerek ödüllendirirdi. Ne kadar hoşuma gitti. Bir gün bir koluna piknik sepeti, diğer koluna beni alarak abimle birlikte çıktığımız tepelere doğru yürüdük. Kedimin öldürüldüğü yer, kutsal mekanlarımdan biri ağlama duvarımdı. Yeryüzü insanlarından biri orayı ziyarete geliyordu ve artık Süveyş'i nasıl geçtiğimizi, Mısır'dan kavmimizi nasıl çıkarttığımızı anlatabilirdin. Bak küçük filozof, akreplerin olan bu maceralarından dolayı herkes sana cinli, perili çocuk diyecek, diyorlar bile. Sence bu doğru bir şey mi dedi. Birden hırçınlaştım. Ben doğru bir şey nedir biliyorum dedim. Akrepler üzerinde yaptığım çalışmaları anlattım. Herhalde bu akrepleri yatağına, odana getirerek, kibrit kutularında cebinde taşıyarak çalışma yapmak çok aptalca olur dedi. Bam telime basılmıştı. Kilisemde çoğalttığım bütün sorularla bombardımana tuttum onu. Aptalca bir şey mi? İnsanları ve kendilerini için öldürdüklerini bilmek. Tanrı böyle istiyor diyeceksin. Tanrı böyle isteyeceğini onları hiç yaratmasaydı, kendilerini savunmak için diyeceksin. Kendini savunmak için mutlaka öldürülmeleri mi gerekir? Tehlikede oldukları için diyeceksin. Tehlikeyi kim yaratıyor? Kıyamete kadar hep tehlikeler mi olacak? Düşman diyeceksin. Bu hayvanlar düşmanlığı nereden bilsin? Bak küçük filozof dedi. Büyüdüğünde üniversiteye gideceksin. Büyük kütüphanelerin olacak. Belki Avrupa'daki kütüphanelere bile gideceksin. Bütün bu araştırmalarını o zaman yapsan ne olur? Ve birden beni kucaklayıp bugünlük bu kadar. Artık hiçbir şey tartışmıyoruz. Bakalım çantamızda neler getirmişiz deyip piknik sepetinden yiyecekleri çıkartmaya koyuldu. Bir şeyler atıştırdıktan sonra Nilgün öğretmen, "Hey, burada bir elma ağacı var." deyip koşarken ayakkabılarını çıkartıp ağaca tırmandı. Yere düşüp ezilmesinler, tut şunları diye bağırdı. Ağacın altına gidip attığı elmaları toplamaya başladım. Ağacın altından Nilgün öğretmenin bacaklarını ve külotunu görüyordum. Başımı yere çevirdim. Hey tutsana diyor, bir daha kaldırıyorum başımı, bir daha görüyorum, yine utanıyorum. Bu böyle bir zaman devam etti. Ama içimde olağanüstü ve engellenemeyen bir dürtü, bu görüntüleri sürekli gözlerimin önüne getirdi. Kaç zaman kurtulamadım bu resimlerden. Ucu sivri iki zıpkın gibi içime işlediler. Ve bir zaman sonra aldı sözünü Nilgün öğretmen. Petersburg ayaklanması, Troçki, maden işçileri anlattı. Anlatırken tek düşündüğüm şey, ben de bir gün böyle güzel anlatacağım düşlerimi dedim içimden. Biraz toparlanıp kalkmak üzereydik ki, yaşlı bir dede sırtında kocaman bir çuvalla gelip elma ağacına yaslanıverdi. Hey dede, öyle ne taşıyorsun dedi Nilgün öğretmen. Kuru soğan dedi yaşlı dede. Sonra bir müddet konuştu dedeyle. Dedenin bir kızı varmış, o da sarhoşun itin biriyle evlenmiş, üç torunu varmış, üçü de aç ve çıplakmış, ne tarlası ne fındığı varmış, maraba çalışıyormuş. Tarif ettiğine göre bu bir çuval kuru soğanı baktığımız bu yerden tam üç tepe öteden getiriyormuş. Sabah almaya gitmiş, vakit ikindiyi geçiyor ancak dönüyormuş. Sonra yaşlı dede bu elmalar hamdır deyip çuvalından bize iri ve çok sert armutlardan verdi. Nilgün öğretmen elma ağacından inerken ona yardım etmiştim. Yaşlı dede uzaktan kendi kendine dört parmak yukarı, dört parmak yukarı diye bağırdı. Ne demek dört parmak yukarı dedim. Nilgün öğretmen yanımızdan uzaklaşınca oturdu anlattı.